Ayrım 8. Sülale Devri, Mustafa Balbay. Sayfa 111. AKP Cemaat Dövüş Kulübü. AKP'nin iç ve dış gündeminin bir numaralı maddesi cemaat. AKP'nin diliyle paralel yapı. Buna karşılık cemaat de pes etmiyor. Bütün barutun bitmedi mesajını her fırsatta veriyor. Hükümet cemaatin her şeyini bitirmek için bankacılık sektöründe tartışma yaratmayı bile göze aldı. Cemaatin finans kurumlarını çökertmeyi kafasına koydu. Hükümetin tam resmi yayın organları her gün bu yönde bir iflasa gidiş haberi yapıyorlar. Paralel yapının devlet içindeki örgütlenmesine ilişkin haberler de hız kesmiyor. AKP kaynaklı haberlerin gereği yapılırsa, bugüne kadar yapılan sınavların tümünün iptalinden, devlet içindeki güvenlik sistemlerinin sıfırdan inşasına kadar her şeyin yenilenmesi gerekir. Buna karşılık cemaatin başlıca kozu, yolsuzluk soruşturmalarındaki haklılığı. Dört eski bakanla ilgili iddiaların derinleştirilmesi halinde işin nereye varacağını Sağır Sultan bile duydu. Şimdi bu makul şüphenin ne kadar doğru olduğuna yönelik haberler dönemi başladı. Soruşturmanın başında görev alan ancak kısa sürede dosyadan el çektirilen savcılar da bu bilgileri tamamlayıcı olarak devrede. Önümüzdeki günlerin haberciliği dosyanın uzanacağı söylenen, bilinen bir numaraya ilişkin belgelerdir. İş uluslararası alana da taşınıyor. Erdoğan, Afrika gezisinde cemaat okullarının kapanması, yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul açması yönünde açıklamalar yaptı. Eskiden Erdoğan'dan AKP kurmaylarına kadar hükümet merkezli, hatta hükümetin çevresinde dolanan tüm heyetlerin yurt dışı gezilerinde başlıca uğrak yeri bu okullardı. Heyetler gezi boyunca ve sonralarında bu okullara duydukları hayranlığı dile getirir, bunun Türkiye'nin son yıllarda yaşama geçirebileceği en ileri proje olduğu söylenirdi. Eskiden öve öve bitiremezlerdi, şimdi övgünün başına kocaman bir S koydular, basıyorlar kalayı. Bununla da yetinmiyorlar, cemaatle kendi istedikleri gibi kavga etmeyen, onlara saldırmayan herkesi cemaatçi, paralelci, darbeci diye suçluyorlar. Bir yandan kendi iç kavgalarını yapıyorlar, bir yandan da bunu muhalefete saldırmak için kullanıyorlar. 3 Kasım 2002 seçimleri sonrasında kurulan AKP iktidarının başlıca dayanağının cemaat olduğu herkesçe biliniyordu. Bunu AKP'nin kendisi dile getiriyordu. Buna ilişkin zamanında bu sütunlarda paylaştığımız bir belgeyi anımsatalım. 3846, 3847 nolu Gülen ve Milli Görüş genelgeleri. Hükümet 16 Nisan 2003 günü bu iki genelgeyi tüm yurtdışı temsilciliklerine gönderdi. 3847 mesaj numaralı genelge şöyleydi. Bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Öğretmenlerin çoğunu bakanlık göndermektedir. Ülkenin menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Büyükelçilikler bu okulların desteklenmesi, bulunduğu ülkede kabul görmesi için gerekli her türlü yardımı sağlamalıdır. O günden bugüne geldiler. Yollarınız ayrılmış olabilir, kavgayı sonuna kadar götürmeye kararlı olabilirsiniz. Bu tamam da sizin kavganıza katılmayan herkesi neden suçlamaya girişiyorsunuz? Bilgi kirliliğinin yayılması için her yöntemi kullanıyorsunuz. Biz noktayı tekerlerimize koyalım. Hak verilmez bir tekine, al birini vur ötekine. İyi günler Katil Bey. Türkiye'de katledilen aydınların, gençlerin davaları çoğunlukla toplum vicdanını rahatlatmak yerine yaralar. Öyle davalar vardır ki insana cinayet mahkemede devam ediyor dedirtir. Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren gençlerin hemen tümünün davası bu şekilde sürüyor. Son olarak Ethem Sarısülük'ün katilinin Sarısülük ailesi hakkında açtığı davanın bitimi konuşuluyor. Ethem Sarısülük'ü öldürmek suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşma sırasında Sarısülük'ün annesi ve kardeşleri tarafından darp edildiğini, yaralandığını iddia ederek dava açtı. Duruşmaya görüntülü sistemle cezaevi salonundan katılan Şahbaz'a mahkeme hakimi, "İyi günler Ahmet Bey" diye uğurladı. Şahbaz'ın yargılanması için aylarca savsaklanmış, yargı buna zemin olmuştu. Kamuoyu baskısının da etkisiyle hakim karşısına çıkarılan Şahbaz, duruşmalara perukla katılınca aile buna karşı çıkmıştı. Cinayet davası sonuçlandı. Şahbaz 7 yıl 9 ay 10 gün ceza aldı. İnfaz indirimleriyle hapiste 4 yıl kadar yatacak. İster misiniz Sarısülük ailesine Şahbaz'ın aldığı cinayet hükmünden daha ağır ceza verilsin? Gezi davalarını genelde iki ana gruba ayırmak gerekiyor. Bir bölüm hükümetin dayatmalarıyla açılan Gezi direnişçilerinin terörist suçlamasıyla yargılandığı davalar, Bir başka bölümde Gezi'de pek çok kişinin ölümüne neden olduğu için polisler hakkında açılan davalar. Birinci bölümdeki davaların hemen tümü zorlama olduğu için bir bir düşüyor. Hükümet o günlerde düşüyorum telaşıyla polisin topladığı, saptadığı tüm kişiler hakkında kafileler halinde davalar açtırmıştı. Girişte bir örneğini verdiğimiz ikinci grup davalar, Türkiye'de yargı yoluyla vicdan kanatmanın acı örnekleriyle doludur. Geçen hafta sonuçlanan Ali İsmail Korkmaz davasını bu anlamda kamuoyu gündeminde tutmak, yargıçların toplum vicdanında neredeyse katillerin safında olduğunu haykırmak gerekiyor. Ali İsmail'in davasında yargılanan sanık polis öyle bir özgüvenle savunma yaptı ki, sanki yargılanan değil yargılayandı. Bu davada hakim en alt sınırdan ceza verirken gözettiği unsurlardan biri şuydu: polislik mesleğinin olumsuz etkilenmemesi. Asıl gerçekten suçlu olanların gizlenmesiyle ya da kollanmasıyla polislik mesleği yara alıyor. Hukukun üç ana ilkesi şudur: hızlı, adil, ulaşılabilir. İnsanların adalet ararken engellerle karşılaşmaması esastır. Gezi direnişi sırasında Hatay'da katledilen Abdullah Cömert'in öldürülmesinden sorumlu tutulan polisin de davası devam ediyor. Nerede mi? Balıkesir'de. Ali İsmail Korkmaz'ın davasının Kayseri'ye alınması eleştirilirken, Cömert'in dosyasının Hatay'dan tam 1200 kilometre uzaklıktaki Balıkesir'e yollanmasına ne demeli? Aile üyelerinden duruşmaları izleyebilmek için kredi çekenler var. Yargının tepesi bugünlerde yeniden yapılanıyor. Kimlerin nereye getirileceğine ilişkin haberlerde kaçak sarayın işaret ettikleri diye tanımlanan var. Mahkemelerin tablosu ise yukarıda özetlediğimiz gibi. Cinayet sadece kan dökülerek işlenmez. Mahkeme salonlarında yaşanan hukuk cinayetleri toplum vicdanında hiç kapanmayacak yaralar açıyor. Başlıca tesellimiz her şeye karşın hukuk diyenlerin sesini yükseltme çabasını sürdürmesi. Tam Tayyiplik sistemi. Genel seçimlerin ana gündemi belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan hem AKP'nin oy oranını yükseltmek hem de kendisine saraylı bir gelecek kurmak için başkanlık sistemini tartışma zeminine oturtacak. Hafta ortasındaki televizyon mesajlarını özenle çoğaltan Erdoğan'ın yayın organlarının öne çıkardığı konulara bakınca insan şunu söylemeden edemiyor: demek ki tek sorun başkanlık sisteminin olmayışıymış. O geldi mi neler olacak neler. Erdoğan başkanlık sistemi olsa deyip sıralıyor: bütün prangalar çözülür, sistem tıkır tıkır işlerdi. Dünyada saygınlığımız artar, uluslararası kurumlardaki yerimiz yükselirdi. Ekonomi şaha kalkar, kalkınma hızı yükselirdi. Bunları dinlerken insanın başkanlık sistemini ekmeğin arasına koyup tadına vara vara yiyesi geliyor. Sormazlar mı? 13 yıldır iktidarda siz vardınız. Neyi yapmak istediğinizde engelleyen oldu? Tam tersine yaptıklarınızı engellemek değil, sadece denetlemek isteyen kurumlara bile karşı çıktınız. Ya ortadan kaldırdınız ya da tümüyle sembolik hale getirdiniz. Erdoğan yaptığını bildiği için getireceği sisteme kendince şu adı vermiş: denetimli başkanlık. Denetimli serbestlik gibi bir şey. Başbakanlığında denetimi reddetmiş Erdoğan, başkanlıkta denetim isteyecek. Konuyu siyasi tarihimiz açısından irdelersek, ne yazık ki değişmeyen kaderimizi yaşıyoruz. Türkiye'de önemli bir gücü eline geçirenin ilk sorduğu şey şu oluyor: bunun daha fazlası yok mu? Gücü paylaşmak diye bir şey yok. Sadece gücü denetimsiz kullanıp istediğini paylamak var. Erdoğan deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Kenan Evren, devlet başkanı olurken kendisine sordular: efendim, anayasanızı nasıl alırsanız? Evren şu karşılığı verdi: şöyle, tam sorumsuzluk olsun, ben hiçbir şeyden sorumlu olmayayım ama devletin önemli adamlarını atarken benim sözüm geçsin. Tamam dedi karşısındakiler. Adı konmamış bir yarı başkanlık sistemi. O da evet dedi. Evren'e göre bir anayasa hazırlandı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığına oturan Özal ve Demirel'in başlıca ortak özelliği Çankaya Köşkü'ne siyaset kökenli olarak çıkmalarıydı. Onlara başkanlığın yarı olanı yetmedi. Ötesi var mı diye sordular. Sormakla kalmadılar, zorladılar. Başbakanlarla çatışma pahasına zorladılar, olmadı. Erdoğan oldurabilir mi? Kamuoyunda genel algı şu: kardeşim, adam kafasına koyduğunu yapıyor, bunu da yapar. Hafta ortasındaki başkanlık tartışmasını gündeme yerleştirme girişiminden önceki günkü meydan mitingine kadar genel gidiş bu yargının doğruluğunu işaret ediyor. Ancak bu kez işin dengeleri daha farklı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, görüntü olarak bir kamu kuruluşunda başbakan sıfatıyla çalışan kişi gibi olabilir. AKP grubu tüm aklını hibe etmiş, hakkımızda neyse hayırlısı kaderciliğine girmiş olabilir. kamuoyu algı operasyonlarının getirdiği körlükle olup bitenleri sorgulamaktan uzak hale gelmiş olabilir. Burası Türkiye ise Erdoğan'ın tam başkanlık, yarı başkanlık bir yana tam Tayyiplik diye özetleyebileceğimiz arayışı sandıktan dönecektir. Türkiye'nin demokrasi birikimi her şeye karşın böylesine sıfırlanabilecek zayıflıkta değildir. Toplumla mücadele yasası. Son anda bir değişiklik olmazsa bu hafta TBMM gündemine gelecek olan iç güvenlik yasasının özeti başlıktaki gibidir. İlk hazırlandığında 43 madde olan tasarı meclis komisyonlarına gelinceye dek önce 100'e daha sonra da 132'ye çıktı. Genel kurulda büyük olasılıkla son dakikaya bırakılan ek maddeler gündeme gelecek. Yasanın kapsamını tarif etmek gerekirse hakim ve savcılarda olan yetkilerin önemli bölümü polis, kaymakam ve valilerde de olacak. Bir başka deyimle bu meslek grupları da ancak adalet kurumlarının kullanabileceği yetkilere sahip olacaklar. Örneğin polis herhangi bir savcılık kararı olmaksızın bir kişiyi 48 saat gözaltında tutabilecek. Gözaltı sonrasında olası savcılık işlemlerinin ne kadar süreceğini Türkiye koşullarında kestirmek zor. Örneğin bu satırları yazan kişinin 5 Mart 2009 günü evinden alınıp savcıya ifade vermesi 31 saat sürmüştü. Valiler, sorumlu oldukları ilin sözüm ona güvenliği için akla gelen her türlü kararı ve yasağı yürürlüğe koyabilecek. Valinin kararına uymayan kişiye 1 yıl hapis cezası verilecek. Valiler ayrıca gerekli gördüğü durumda ildeki bütün kuruluşların araçlarına el koyabilecek, valiliğin sorumluluğu dışındaki personele de istediği görevi verebilecek. Bunun özeti sıkı yönetimdir. Bugün Türkiye'de telefon dinlemelerinin kim tarafından yapıldığı, nerelere servis edildiği, açık gizli hangi amaçlarda kullanıldığı belli değil. Kamuoyu bu alanda tatmin edici bir açıklık beklerken dinleme çok daha kolaylaşıyor. Yasaya göre polis, yargı denetimi olmaksızın 48 saat telefon dinleyebilecek. Dinlemelerle ilgili yargı kararı gerektiğinde tek yetkili mahkeme Ankara Ağır Ceza Hakimi olacak. Bir başka deyimle, tüm ülkedeki dinlemelerden sadece bir hakim sorumlu olacak. Buraya atanan kişinin nasıl biri olacağını kestirmek zor değil. Terörle mücadele yasasının kullanım alanının esnek tutularak herkesin terörist ilan edilebildiğini biliyoruz. Yeni yasayla bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün basit bir sembolü bile terör malzemesi olarak tanımlanacak. Örneğin bir pankart açmak, sapan kullanmak ağır silahlara eşdeğer. Tüketimi giderek artan biber gazı yetmiyormuş gibi yeni düzenlemeyle 3-4 gün insanların üzerinden hiç çıkmayacak boyalı su kullanılacak. Bu yasa kapsamında yorumlar yapılırken Benjamin Franklin'in şu sözüne gönderme yapılıyor. Güvenlik için özgürlüğünden vazgeçenler özgürlüğe de güvenliğe de layık değildirler. İç güvenlik yasası bu tanıma tam uyuyor. Hükümetten gelen her yasa tasarısına parmak kaldıran AKP milletvekillerine bir anımsatmamız var. 12 Eylül 2010'daki referandumla yürürlüğe giren anayasa değişikliği ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı tümüyle değişmiş, üye sayısı genişletilmişti. Erdoğan bu değişikliği müjdeyle topluma duyurmuş, devrim ilan etmişti. Üstünler hukuku yerine hukukun üstünlüğüne geçildiğini söylemişti. Aradan 3 yıl geçti, aynı HSYK Erdoğan'ın gözünden Türkiye'nin en darbeci kurumu oldu. Erdoğan hata yaptık deyip kendince yeni bir HSYK oluşturmaya girişti. AKP bu yasayla eline geçirdiği gücü ileride nasıl kullanacağı belirsiz yeni odaklar yaratıyor. Bir bakmışsınız bu yasadan en olumsuz etkilenenlerin başında AKP'nin tepesindekiler olmuş. Yapmayın. Zaten bozulmuş olan adalet dengesini ortadan kaldırmayın. Kime çarpacağı belirsiz gizli güç odakları yaratmayın. Yakın gelecekte bu günleri aratmayın. Ulus'tan Kurtuluş Savaşı. Geçen haftadan bu haftaya sarkan, yankısı önümüzdeki günlerde de devam edecek olan iki yasak bize yazının başlığını attırdı. Çanakkale Valiliği 31-12-2014 tarih 195-73-101-880-85-62 sayılı genelge ile Çanakkale Savaşları için en önemli tarihler olan 18 Mart ve 24-25 Nisan'da bölgeye vatandaşın alınmayacağını duyurdu. Bunun Türkçesi şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü diye kabul edilen Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı kutlaması halka yasak. Bu savaşlarda başta İngiltere olmak üzere dönemin küresel aktörleri adına cepheye sürülen Avustralyalıların geçen yıldan kutlamaya başladığı 100. yılı biz nasıl kutlarız diye düşünürken yanıt geldi. Yasaklayarak kutlarız. AKP iktidarı ilk yıllarında ulusal bayramları kutlamaktan sıkıldığı için şu gerekçeyi öne sürmüştü. halktan kopuk, sadece devlet protokolünün kutladığı bu bayramlar anlamsızlaşıyor. Bundan sonra bayramları devlet değil halk kutlasın. Beklentileri halkın da bayramlara ilgi göstermeyeceği, usul usul unutacağıydı. Baktılar ki halk kutlamaktan vazgeçmiyor, bu kez çelenk yasağı getirdiler. O da tutmadı, bakalım yeni ne bulacaklar. Derken 100. yıllar başladı, kafanın doğal olarak değişmediğini görüyoruz. Aynı döneme karşılık gelen ikinci yasak ise 15 bin metal işçisinin greviydi. Kesesinden veriyormuş gibi aldattığı yardımlar aracılığıyla halkı oy deposu gibi gören iktidar, karşısında hakkını arayan işçiyi görünce yine işin kolayına kaçtı, yasağı seçti. DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın 22 iş yerinde 29 Ocak'ta başlattığı grev, ertesi gün milli güvenliği bozacağı gerekçesiyle 2 ay süreyle ertelendi. Gerekçe o ki, Türkiye'de grev yapmak fiilen yasak. Önce çalışanlara, bu işi bulduğuna şükret, bir de zam istiyorsun, bak dışarıda milyonlarca işsiz var sopası gösteriliyor. Bunu aşıp sendikalaşırlarsa ya sendika ya işin ikilemine sokuluyor. Bunu da aşıp sendikalaşılmayı başarırlar, haklarını isterlerse karşılarına grev yasağı çıkıyor. AKP iktidarının ilk yıllarda lastik iş, kristal iş sendikaları grev kararı almış, yine milli güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti. Birleşik Metal İş Sendikası'na bağlı işçiler yasağı fiilen geçersiz kılmak için harekete geçtiler. Doğal bir refleksle öncelikle AKP binalarına yöneldiler. Devlet kimin elinde oyuncak olmuşsa elbette oraya yöneleceklerdi. Sendika 19 Şubat'ta 16 iş yerinde daha greve gidecekti. Bu gidiş gösteriyor ki oralarda da milli güvenlik gerekçesiyle yasaklama olacak. Uluslararası kurumların terör örgütü dediği oluşumlarla ilişkiye girmek milli güvenlik sorunu olmuyor, işçilerin hakkını istemesi sorun oluyor. Her iki kararın özünde bilinçli insanların haklarını aramak için haykırmalarının, ulusal kimliklerini zafer havasında yaşamalarının yasaklanması vardır. Birbirinden çok farklıymış gibi görünen bu iki yasak bir anlamda ulustan kurtuluş savaşıdır. İktidar yurttaşlık bilinci istemiyor, insan haklarıyla insandır ilkesine hayır diyor. İktidar aramalar olmasa, yurttaşlık bilinci olmasa ben bu ülkeyi ne güzel idare ederim diyor. İktidar adeta şunu söylüyor: bu halk koyun, istediğiniz yasağı koyun. Soyiştay. 7 Haziran 2015 seçimlerinin sıradan bir parlamento yenilemesi olmadığı aylardır konuşulan, yorumlanan bir durumdu. Ortak siyasi kanı Erdoğan'ın bu seçimlere yüklenerek başkanlık sistemini yasalaştıracak bir güç elde etmeyi hedefleyeceğiydi. Artık bu yorumu değiştirmek gerekiyor. Geçen haftaki tablonun özeti şudur: Erdoğan fiilen kendince başkanlık sistemini kurdu. Anayasa ve yasaları hiçe sayarak bunun kurumlarını oluşturdu. 7 Haziran'da yarattığı bu garabetin halk oylamasına gidiyor. Seçmene de sunduğu iki seçenek şu: evet mi yoksa evet mi? Erdoğan'ın seçmenden 400 milletvekili istediği Bursa konuşması yukarıdaki özetlediğimiz durumun kanıtıdır. Erdoğan 400 milletvekili isterken 400 AKP milletvekili istemiyor. Doğrudan kendisine bağlı, istediği her şeye evet diyecek parlamenter sistemin dışında sarayın yaptıklarını onaylayacak kelle hesabı yapıyor. Bu durumda Erdoğan'ın seçmece listeye koyacağı kişilere milletvekili denmez. Dense Recep vekilleri denir. Erdoğan'ın kendi devletinin çekirdeği haline getirdiği kaçak saray elbet odalardan, salonlardan, peyzaj çalışmalarından ibaret değil. Adım adım fiili bir saray bürokrasisi oluşuyor. Bu kişiler kendilerini hükümetin üstünde görüyor. Doğal olarak da bakanlıklardan her türlü bilgiyi istiyorlar. Daha da ileri gidip denetleme gücü kullanıyorlar. Emir veriyorlar. Bu durumda Erdoğan'ın 7 Haziran'dan sonra hayal ettiği Recep vekillerinden önce Recep bürokratlarının oluştuğunu gösteriyor. Böyle bir bürokrasinin üzerine Erdoğan'ın hükümet üyelerini, başbakanı devre dışı bırakarak doğrudan aradığını söylemeye gerek yok. Erdoğan'ın bu tabloyu tamamlayacak bir başka hayali de yargıyı kendisine bağlı kurum haline getirmekten öte davaları kendisinin karara bağlayacağı bir yapıya büründürmek. Böyle bir durumda örneğin yarın görev süresi dolacak olan Yargıtay Başkanı'nın yerine kimin geleceğini çok da merak etmeye gerek yok. Bütün bu kurumların ortak adı Recep Tayyip olarak biter. Sayıştay'ı bunlardan ayırıyoruz. Orası zaten görevini yapamaz hale geldi. Yerine ülkenin her yerinde faaliyet gösteren büyük bir Soyiştay kuruldu. Bu hafta meclis gündemine gelecek iç güvenlik paketi AKP'nin kurmaylarının iddia ettiği gibi iç barışı sağlayacak, terörle mücadele edecek bir işleve sahip değil. İç güvenlik paketi yukarıda özetlemeye çalıştığımız yapının koruyucusu olacak. 7 Haziran sonrası toplumun sinir uçlarına dokunacak değişikliklere tepki gösterildiğinde iç güvenlik paketi de getirilen çağ dışı uygulamalar devreye girecek. Muhalefet partileri iç güvenlik paketine geçen hafta sert tepki verdiler. Meclisten geçirilmemesi için her türlü çabayı göstereceklerini söylediler. İktidarın bu hafta meclis genel kuruluna getireceği iç güvenlik paketi 7 Haziran sonrası Erdoğan'ın dayattığı Türkiye'nin ilk kapısıdır. Burada ülkenin sağduyulu kesimlerinin elde edeceği ortak başarı, en azından güçlü duruş Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir ışık olacaktır. AKP içinden cılız da olsa bazı muhalif seslerin yükselmesi, muhalefetin duruşuyla birlikte Kaçaksaray'a karşı önemli bir mücadele zemini yaratacaktır. Boş bakanlık. Erdoğan'ın paraleli olmaya çalışan Davutoğlu'nun durumu devletin tepesindeki geleneksel tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Türkiye'deki parlamenter sistem uygulamada başbakanlık sistemidir. Yürütmenin başı olan başbakan devamında meclise de hakim olur. Bir de meclisten kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aldı mı tamamdır. O olmasa bile moda deyimle arada bir torba yasa çıkarır, her şeyi içine koyar, meclis hükümet taşeronu haline gelir. Yakın tarihimizde başbakanlıkla kriz sözcüğü yan yana geldi mi devamında cumhurbaşkanlığı vardır. Özellikle siyasetten gelen cumhurbaşkanları girişte sözünü ettiğimiz başbakanlık sisteminin kıskacına girince hemen yeni arayışlara yönelmişlerdir. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal köşke çıkarken arkasında sözünden çıkmayacağını sandığı bir başbakan bıraktı. Yıldırım Akbulut kısa sürede Özal'ı hayal kırıklığına uğrattı. 1990'lı yılların başındaki Körfez krizinin ana motiflerinden birini Özal Akbulut gerginliği oluşturdu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel arkama bakmam diyerek köşke çıktı. Başbakan koltuğuna oturan Tansu Çiller'le arasındaki ipler çok geçmeden gerildi. Demirel'in yetkilerini genişletme ya da geniş yorumlama çabası sonuç vermedi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le dönemin başbakanı Bülent Ecevit arasındaki yetki dengesine dayalı gerilim, Sezer'in hukuk devleti çerçevesini net ve ödünsüz çizmesiyle yankıları bugün de konuşulan sonuçlar doğurdu. Görev süresinin 3'te 2'si AKP iktidarı döneminde geçen Sezer, aynı tutumunu bu süreçte de devam ettirdi. Sezer o günleri kamuoyu ile paylaşmak istese kim bilir kaç manşet çıkar. Sezer sonrası yukarıda aktardıklarımızdan farklı gelişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül her 100 yasadan birinde varlık göstermeye çalıştığında bile başbakanlığa çarptı. Erdoğan başta vurguladığımız başbakanlık sistemini Gül'e karşı sonuna kadar kullandı. Sözü sorumluluk bendeyse seçmene ben hesap vereceksem bunun yetkisi de olmalı. Kimse karışmamalı noktasına getirdi. Erdoğan 12. olarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturunca başbakanlık günlerini unuttu. Anayasayı ve yasaları hiçe sayarak fiilen başkanlık sistemini getirdi. Bunu yaşıyoruz. Davutoğlu halk diliyle 23 Nisan başbakanı bile değil. Davutoğlu Erdoğan'ın yaptığını yapıp paraleli olmaya çalışıyor. Erdoğan sadece Davutoğlu'na değil AKP'ye de darbe yaptı. Parlamentoyu fiilen rafa kaldırdı. Erdoğan genel seçimlerde AKP milletvekilleri değil doğrudan hükmedeceği vekiller istiyor. İç güvenlik paketi ikinci kez ertelendi. Bundan Davutoğlu'nun nasıl haberinin olduğu belirsiz. Davutoğlu bundan sonra torba yasa olmayacak demeci verdi. Bir ay sonra torbayı boynuna geçirdiler. Davutoğlu yolsuzluk yapan kardeşim bile olsa kolunu keserim dedi, dilini kestiler. Davutoğlu şeffaflık esas olacak, tüm yöneticilerimiz mal beyanında bulunacak dedi, şeffaflığın önüne bir perde daha çektiler. Başbakanlık boş bakanlığa döndü. Suç İşleri Bakanlığı. İç güvenlik paketinin bir hafta daha ertelenmesi ilk bakışta acaba bir sağduyu mu belirdi, yasayı gözden mi geçirecekler beklentisi oluşturmuştu ama işin aslı öyle değildi. AKP'liler meclisi yönetecek başkan vekilinin kendi partilerinden olduğu gün işe başlamak istediler. Geçen hafta CHP'li, bu hafta da MHP'li başkan vekili meclisi yönetince ertelemeyi tercih ettiler. Salt bu durum bile pakette savunulması kolay olmayan hükümler bulunduğunu gösteriyor. Paketin genellikle telefon dinlemeleriyle toplumsal gösterilere müdahalelerle ilgili bölümleri öne çıktı. Bunun da ötesinde güvenlik güçlerine can alma yetkisi veriliyor. 2007 yılında değişen polis vazife ve salahiyetleri kanunu polisin ateş açma yetkisini bir adım ileri götürmüştü. ateş etmek için uyarı, izin alma mekanizmalarının daha güçlü olduğu yasayı değiştirmiş, polisin elini tetiğe götürme hızını artırmıştı. 2007'den bu yana polisin ateş açması sonucu yaşamını yitirenlerin saptanabilmiş sayısı 183. Bunca ölüme neden olan polislerin hemen tümü ertelenebilir hafif cezalar aldılar. Hapis yatmadılar. Görevlerine devam ediyorlar. İşte böyle bir Türkiye'de iç güvenlik paketi ile polisin yetkileri bir doz daha genişletiliyor. Başbakan yasayı savunurken polisin bu yetkileri sadece terör faaliyetlerinde bulunan kişilere karşı kullanılacağı söyleniyor. Ancak 2007'den bu yana öldürülenlerin hemen hiçbiri polise başbakanın iddia ettiği yönde bir davranış içinde olmamış. İki gündür 25 Kasım 2007'de arkadaşlarıyla doğum günü kutlamasından dönerken İzmir Bayraklı Karşıyaka yolunda polis kurşunuyla öldürülen Baran Tursun'un babası Mehmet Tursun ile birlikteyiz. Oğlunun ölümünden sonra Baran Tursun Vakfı'nı kurarak yaşamını bu şekilde canı yanan ailelere adayan Mehmet Tursun'un 8 yıldır yaşadıkları, sürdürmekte olduğu hukuk mücadelesi bir belgesel olur. Oğlunu öldüren polis o an kaza süsü veriyor. Durum anlaşılınca mahkeme başlıyor. Yargılama polise silah kullanma yetkisinin arttığı süreçte olunca verilen 2 yıl hapis erteleniyor. Duruşma sırasında oğlunun katiline karşı içinden geçenlerin bir bölümünü söyleyen anne mahkemeye veriliyor. Anne 1700 lira ödemeye mahkum ediliyor. Bunun için Baran Tursun Vakfı'na haciz geliyor. Baba Mehmet Tursun bir daha bu tür acılar yaşanmasın diye mücadele ederken iç güvenlik paketiyle endişe daha da büyüyor. Önümüzdeki hafta hukuk devleti mücadelesi yeni bir sınavdan geçecek. Paketin meclise gelmesi halinde barolar üzerine düşeni yapacaklarını bu haftadan gösterdiler. Muhalefet partileri de farklı tümcelerle aynı hedefe dönük olarak duruşlarını netleştirdiler. Başbakan buna karşılık bu yasa çıkacak, çıkacak, çıkacak diyerek sayıklamaya devam etti. 21 yasada değişiklik öngören 132 maddelik paketin yasalaşması halinde güvenlik daha büyük bir sorun haline gelecek. İçişleri Bakanlığı adeta Suç İşleri Bakanlığı'na dönüşecek. İnsanlar kendilerini hükümete karşı daha güvensiz hissetmeye başlayacak. Hükümet ve ondan sorumlu Cumhurbaşkanı güvenlik sorunu haline gelecek. AKP'lilere son bir sözümüz var. Bu yasayı içinizden birilerinin bir gün size karşı uygulayabileceğini düşünün. 8. ayrımın sonu. Sayfa 125.